Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Ramazan-ı Şerif'in feyzi, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bir fıkıh saatinde daha huzurlarınızdayız. Efendim, ilmiyle bizlere rehberlik eden kıymetli hocamız Doktor Hüseyin Kayapınar stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun.
Nasılsınız efendim, nasıl geçiyor Ramazan'ınız?
Elhamdülillah, çok şükür iyiyiz, sizler de iyisiniz.
Elhamdülillah, bizler de iyiyiz.
Allah iyilik versin.
Allah razı olsun. Efendim, niyetimiz halis, amelimiz salih olsun duasıyla.
Amin inşallah.
İlk sorumuzla başlıyoruz.
Tabii,
inşallah.
Buyurun.
Zekatın önemi nedir hocam?
Bismillahirrahmanirrahim. Biliyorsunuz İslam'ın 5 temel şartı olarak bilinen, ki ola İslam, toplum, halkımız İslam'ın şartları derler. 5'tir.
Evet.
Tabii bu İslam'ın şartı bu 5'ten ibaret değil. Tüm haramlardan kaçınmak, Allah'ın tüm emirlerini yerine getirmek de İslam'ın şartlarındandır.
Evet.
Anaya babaya üflememek de İslam'ın şartıdır. Müslümanların gönlünü kırmamak da, hak yememek de. Ama Peygamber Efendimiz'in hadisi var. İslam 5 temel üzerine kurulmuştur. Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmektir.
Evet.
Yani İslam'ın üzerine bina edildiği 5 temelden birisi zekattır. Dolayısıyla bu ifade zekatın ne kadar önemli bir ibadet olduğunun bize göstergesidir. Şimdi Cenab-ı Allah herkese aynı oranda bazı ne diyelim rızıklar veya bazı ikramlarda bulunmamış olabilir.
Evet.
Yani bu toplumun devamlılığı için de bu gereklidir. Yani fakir de olacak, zengin de olacak. Eğer hiç kimse fakir olmasaydı, zengin zengin olamazdı. Çünkü o elindeki varlığı çalıştırma, üretme imkanı olmazdı. Yani fabrikatör de lazım.
Evet.
Orayı yönetenler de lazım. Orada çalışan işçiler de lazım ki o çark dönsün. Ama burada toplumun her kademesindeki insanlar o varlıkları da diğerlerinin de hakkı var. Mesela işçinin üretimi olmasaydı fabrika üretemezdi fabrika.
Evet.
Dolayısıyla o fabrikanın ürettiği ürün de işçinin de hakkı var. Ya fakirin de hakkı var. Ve Kur'an-ı Kerim onların malında diyor, miskinin fakirin hakkı var diyor. Ve fî emvalihim hakkun. Onların mallarında hak var kimin? Fakirlerin, mahrum olanların hakları var. Şimdi bir de tabii bu zekatın karşılığının dünyevi ve uhrevi karşılığı var. Uhrevi olarak görevini yapmış olur ve zekatının verilmeyen mallar öbür dünyada insanın başına bela olacaktır. Yani Kur'an-ı Kerim'de var, siz altını gümüşü biriktirip de onun zekatını vermeyenler var ya, ona kenz derler. Yani evet, onu biriktirenler var ya.
Evet.
O altınlar, o gümüşler ateşte dağlanacak. Evet. Ve o kişinin işte yanına, göğsüne, sırtına yapıştırılacak. Bu senin kenzindir. Yani evet, dünyada zekatını vermediğin malındır denilecek. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda ayet-i kerime var. Öbür tarafta Peygamber Efendimiz'in hadisi. Yani zekatı verilmeyen mal koskocaman bir ejderha gibi şekle getirilecek ve insanın dudaklarından, avurtlarından o mal sahibinin ısıracak ve ben senin zekatı verilmeyen malınım diyecek bu anlamda.
Evet.
Demin bir ayet-i kerimeye işaret ettik, tam okumadık. Ve fi emvalihim hakkun lissaili vel mahrum. Yani o fakirlerin malında mahrum olanların ve isteyenlerin de hakkı vardır. Yani yoksulların hakkı vardır. Veya mesela toprak mahsulleriyle ilgili olarak o diyor hasat günü yoksulun hakkını verin diyor. Hasat günü diyor. Yani Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hadisleri zekat üzerinde çok duruyor. Verilmediği zaman öbür dünyada bu şekilde. Bu dünyada da insanlar bir defa kıskançlık var insanların içerisinde. Mal hırsı var. Efendim bazı başka şey zayıf duygular var.
Evet.
Bu duyguların kabarmasına sebep olur. Hatta Şeyh Sadi Şirazi var. O diyor ki, eğer sen diyor fakirin hakkını kendin vermezsen, o senden zorla, o zorba senden zorla almaya kalkar. Yani toplum içerisinde bir şey olur.
Kargaşa.
Kargaşa olur. Birbirini efendim kabullenmeme veya ne bileyim birbirine zarar verme isteği doğabilir. Bir de bu yönü var. Yani bu zekat, zorunlu olan zekat diğer dinlerde var mı ben bilmiyorum.
Yok,
hiç duymadım. Ama İslam'da bu fevkalade önemli. Bu zekat sayesinde toplumda bir şey düzen oluşuyor. Yani varlıkta olan kişi kendisini fakirden üstün görmüyor.
Evet.
Ama elindeki malın onun hakkı olduğunu düşünüyor.
Evet.
Fakir olan kişi öbür taraftan o kendisine verdiği için ona karşı ister istemez bir minnet borcu duyuyor. Ve karşılıklı saygı oluyor. Bu hakkından çok önemli.
Evet.
Zekat dinimizde fevkalade önemli. Bir sosyal dayanışma aracı aynı zamanda.
Eyvallah hocam.
Peki kimlere zekat verilir mi dedik bir şey.
Evet diyeyim. Kimlere zekat verilir? Geçerli olmasının şartları nelerdir?
Şimdi zekatın geçerli olması için bir defa öncelikli olarak zekat kendisine farz olacak. Zekat sayılması için verdiğini.
Evet.
O da ne demek? Kişinin zorunlu ihtiyaçları çıktıktan sonra ve borçları bazı mallardan, belirli mallardan 80.18 gram değerinde malın olması.
Evet.
Peki hangi mallara zekat gerekir? Bir, altına. İki, gümüş. Üç, para. Dört, ticaret malı. Bunların dışında hayvanlar var. Ona saime dediğimiz, yani senenin yarıdan fazlasını kırda otlayarak geçiren ehli hayvanlar. Yani evet. Ama o şey, koyun, keçi, sığır, bunlar. Tek tırnaklılar değil.
Öyle mi?
Bunlar. At konusunda ihtilaflar var. Mesela diğerlerinde eşekte falan zekat olmaz. Ticaret için değilse eğer.
Ticaret için değilse.
Sonra toprak mahsulleri.
Evet.
Bunlardan zekat gerekir.
Onun öşürü falan var değil mi?
Ya ona öşür diyorlar. Yani toprak mahsulleri onda bir olduğu için o ayrı
evet.
bir
evet. Şey. O, yine ona ben
ayrı bir madde
var.
Olarak konuşalım onu. Efendim bu mallardan olur ve şimdi bizim kaynaklarımızda zorunlu ihtiyaç ki ona havaici asliye yani asli ihtiyaçlar
evet.
denilir ve bir yıllık zorunlu ihtiyaç yiyeceği, giyeceği, barınacağı kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin denir. Ama günümüzde insanların gelir periyotları değişik.
Evet.
Yani eskiden neydi? Mesela tarımla uğraşıyordu veya ticaretle uğraşıyordu. Devlet memuru olup da ayda bir maaş alan çok yoktu.
Yok.
Dolayısıyla da bir kimsenin bir senelik kendi ihtiyacı çıktıktan sonra kalan zekatını vermek gerekir deniliyor. Ama günümüzde insanlar mesela aylık kazanıyor.
Evet, aylık geliri var.
Aylık geliri var. Belli ki mesela bir memur ayın 1'inde veya 15'inde bir işçi maaş alacak şu kadar para o belli.
Evet.
Ve o da onun bir aylık ihtiyacını karşılıyor olacağı.
Evet.
Şimdi bunun için bir sene yiyeceğini ayırıp kenara koyması veya onun değerini koyması gerekmez kanaatimiz.
Evet.
Yani o asli ihtiyaç deyince kendisine ikinci bir tekrar gelir geleceği zamana kadar ki olan ihtiyacının olması lazım diye düşünüyorum ben. Şimdi asli ihtiyaçlardan fazla bir de borçları düşünerek geriye kalan bu şeye ulaşıyorsa 80.18 gram altın değerine ulaşıyorsa ki biraz önce konuştuk bunu konuşmadık. 24 ayar altın değerine o ticaret malları ulaşıyorsa buna zekat gerekir. Peki zekatın verilmesi yani hangi durumlarda dedin ya ne zaman
evet.
nasıl olur? Bir malı olacak. İki verirken zekatın farz olması için üzerinden bir sene geçecek o da ayrı. Bir de verirken zekat niyetiyle verecek.
Niyet önemli.
Niyet önemli. Ve bir de karşı tarafın mülkiyetine geçirecek. Yani zekatı fakirin mülkiyetine geçirecek. Yani artık o malla ilgili olarak veren kişinin o mal üzerinde hiçbir yetkisi kalmayacak. Hiçbir olduğu gibi olmayacak. O fakire ait olacak. Aynen. Buna temlik.
Temlik.
Temlik diyoruz. Hatta şu da tartışılıyor. Mesela bir kimse bir fakirden olan alacağını zekat niyetiyle bağışlarsa.
Evet.
Alacağını almaz da zekat niyetiyle o alacaktan vazgeçerse. Bu zekat vermiş sayılır mı sayılmaz mı? Hı. Cumhur ulemaya göre, yani alimlerin çoğunluğuna göre olmaz. Hı. Olmaz ama bazı bunu caiz gören alimler var. Zamanımızda da bunun bir hükmi temlik diyorlar ona. Hı. Olabileceği görüşleri de var zannediyorum. Diyanetinde bu şekilde bir görüşü var.
Evet. Peki hocam kimlere verilir? Ben amcama misal veriyorum, zekat verebilir miyim? Yani veya
şimdi
halama,
kime teyze veremezsin? Bir usul ve furu'a veremezsin. Yani alt soy ve üst soy dediğimiz.
Yani babama, anneme, dedeme, babaanneme.
Onlara veremezsin. Onlara bir veremem. Aşağıdaki oğluna, kızına, torunlarına, onların çocuklarına veremezsin.
Onlara veremem.
Zengine veremezsin.
Zengine veremem.
Zengine veremezsin. Efendim ancak bazı durumlarda zengine de verilebilir. Kur'an-ı Kerim'de kimlere zekat verileceği ile ilgili 8 sınıf sayılır.
Ne?
Onlardan fakirler, miskinler, yolcular, borçlular, efendim köleler,
evet,
müellefe-i kulüp dediğimiz bunlar sayılır.
Evet.
Mesela adam yolcu. Gerçi zamanımızda o çok problem değil. Yani dünyanın neresine gidersen orada Türkiye'deki paranı harcayabilirsin.
Evet.
Mesela kredi kartı kullanılıyor. Ben Amerika'da Türkiye'deki kredi kartını kullandım.
Kullanıyor evet.
Ya bu olabiliyor. Dolayısıyla artık yolcular zekata, ama böyle değil. Yani memleketinde parası yok. Yolda kalmış veya var da ulaşamıyor, ona da verilebilir. Ama asıl olan şey nedir? Fakir.
Miskin.
Miskinle fakir aşağı yukarı aynı. Şöyle bir ayrım yapar Hanefiler. Miskin hiçbir şey olmayan. Fakir ise var bir şeyleri de
yetindiremiyor.
Yeterli değil.
Aynen.
Ona fakir derler.
Evet.
Sonra Allah yolunda harcama, bu önemli. Allah yolunda.
Evet.
Yani dini İslam'ı yaymak, korumak, yüceltmek için parasını harcama, o yönde çalışanlara şey yapma. Mesela şimdi zamanımızda çok ihtiyaç olan yerler var. Mesela bunu açtık zekat konusunu. Şu da sorulur. Ben kendi memleketimde vermek zorunda mıyım zekatımı?
Evet.
Başka uzak yerlere gönderebilir miyim?
Afrika'ya ben zekatımı gönderebilirim.
Gönderebilir miyim?
Veya
asıl olan insanın kendi memleketindeki fakire öncelik vermesi. Ama evet, oradaki daha çok ihtiyaçlıysa,
daha çok muhtaçsa,
daha çok muhtaçsa, yani buradaki bir çorba buluyor da oradaki bir kuru ekmek bulamıyorsa, buradaki bir ceket, palto buluyor da öbür taraftaki bir ceket bulamıyorsa, açsa, çıplaksa, ya ona öncelik vermeli.
Ona öncelik vermeli.
Ama öyle değil de aynı seviyede ise kendi memleketindekine vermeli.
Evet.
Tabii bu Kur'an-ı Kerim'deki anlatılan mesela köle azadi zamanımızda kalmamıştır. Fakat şu da tartışılıyor. Mesela diyelim ki gayrimüslim hapishanelerinde yatan, mesela İsrail hapishanelerinde yatan şeyler var. Filistinliler var. Mazlum. Onları hapishaneden kurtarmak için mesela para verilmesi gerekiyorsa oraya verebilir mi? Mesela bu zamanımızda şey, güncel bir mesele, verebilir. Evet, bunlar köle değil ama yaşadıkları şey, ortam köleden daha beter. Kölelerle ilgili dinimiz yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin diyor. Ama onlar orada aç kalıyor, günlerce vermiyorlar. Yani onlara, yani esas olan şey fakir olmak. Ve Allah yolunda onun harcanması.
Eyvallah hocam. Hocam babasıyla birlikte oturan kimse zekatla mükellef midir?
Eğer onun geliri ayrı ise, ayrı malı varsa ve o mal zekat verecek kadarsa mükelleftir.
Yani aynı evde yaşıyorlar ama yine çalışıyor çocuk.
Çalışıyor ama kazancını babasına mı veriyor? Aile reisine? Yoksa kendisi ayrı hesap var, ona mı yatırıyor? Eğer kendisi ayrı hesap açmış, ona yatırmışsa, kendi ayrı malı varsa o zaman onun vermesi lazım.
Onun vermesi gerekiyor.
Ama öyle değil de kazanıyor, babasıyla beraber çalışıyor. Biz hep köylerde öyle değil miydi? Yani belli yaşa kadar babanın tarlasında, babanın bağında, bahçesinde beraber de çalışırlar.
Evet.
İşte çoluk çocuk olur falan, ondan sonra ayırırlar onu falan, öyleydi.
Evet.
Yani burada önemli olan şey, o kişi babasıyla kalıp kalması önemli değil. Kendisine ait özel parası, malı pulu varsa ona zekat gerek.
Anladım hocam. Şimdi öşür dedik, zekat konusu açıldığında buna da biraz değinmenizi isteyeceğim hocam. İslam'da öşür ne anlama gelir?
Şimdi öşür kelime manası uşurdur aslında. Onda bir demektir.
Onda bir demek.
Onda bir demek. Ve bu toprak mahsullerinin zekatına öşür denilir. Yani yerden biten, topraktan biten mallardan verilmesi gereken zekata öşür denir. Bunun hangi tür mallardan öşür gerekir? Bu öşür gerekmesi için belli bir miktar şart mı?
Evet.
Bunlar tartışılmış. Mezhepler arasında, hatta aynı mezhep içerisindeki imamlar arasında tartışılmış. Mesela şimdi İmam-ı Azam diyor ki yerde biten her şeye öşür gerekir diyor. Yerden biten her şey. Bu yerden biten şey diyelim buğday da olabilir, arpa olabilir, domates olabilir, biber olabilir, hatta gül olabilir, çiçek olabilir. Yerden biten ve yerden ekonomik değeri olan her şey. Ama diğer mezheplerde mesela öyle değil. Yani sadece işte hububattan, mesela sebzeden öşür olmaz diyenler, görüşler var.
Sonra tahıldan, bakliyattan mı olur?
Onlar olur, ondan olur. Yani o kut diyorlar ona. Yani kalıcı, bekletilebilen toprak ürünleri. Sonra mesela bir nisap şart mı? Belli bir miktara ulaşması şart mı? İmam Ebu Hanife'ye göre şart değil. Yani adam diyelim ki 10 kilo da kaldırsa onun bir kilosunu verecek. Böyle, ama diğer mezheplerde şart o nisap. Bu vesk derler, 5 vesk'a ulaşması lazım. O vesk de arpa olarak ağırlığı 650 kiloya denk.
650 kiloya
denk geliyor. Ve dolayısıyla buğday, arpa, nohut, fasulye gibi şeylerden 650 kiloya varana diyor. Ama diğer o sebzelerden vesairelerden değeri 650 kilo arpa değerinde olan, o kadar elde ediliyorsa öşür verilir deniyor. Yani konu biraz
detaylı.
İhtilaflı. İhtilaflı. Bakıyorsun bazı konularda imamlardan birisininki daha fakirin menfaatine, diğer konularda ötekininki menfaatine, ama genelde tabii mezhep mensupları kendi mezhebine göre.
Evet, bir de günümüz konjektörü falan farklı olduğu
için. Yani, tabii biz onlara değişik şeyler söyleyemeyiz ama mezheplerin görüşü bu.
Evet.
Bir de şu var. Eğer arazi yağmur suyuyla sulanıp ürün veriyorsa bunun öşrü onda bir.
Onda bir.
Yağmur suyuyla. Ama masraf edilerek, emek verilerek, kuyudan çekilerek veya işte kanaldan parayla satın alınarak sulanıyorsa bunun öşür oranı 20'de 1'dir.
20'de 1.
Yani, yani burada bazı zorunlu katkı maddeleri nisaptan düşürülüyor. Mesela diyelim ki ilaç.
İlaçlamadır.
Veya suni gübre kullanılıyor bugün, eskiden öyle değildi. Yani bunlar bir masraf, ilave masraf. Veya elektrik giderleri. Bunlar mevcut elde edilen üründen bunların değeri düşülüyor. Evet. Geriye kalana sulama durumuna göre onda bir veya 20'de bir öşür gerekiyor.
Anladım hocam. Hocam öğle namazının farzını kılarken tahiyyat okudum, burnum kanadı. O namazı tekrar kılmalı mıyım demiş.
Şimdi bu konu bizim kitaplarımızda huruç bir son şeklinde ifade edilir. Yani namazdan kendi isteğiyle çıkma. Şimdi biliyorsunuz namazın farzları var, vacipleri var, sünnetleri var. Şimdi bu namazın farzları işte belli: tekbir almak, niyet etmek, efendim ayakta kıyam, rükû, secde ve son oturuş.
Evet.
Peki ne kadar süreyle son oturuş? Bir ettahiyyatı okuyacak kadar. Yani insan selam vereceği oturuşta ettahiyyatı okuyacak kadar oturdu mu bu farz yerine gelmiştir. Ettahiyyatü okumak vaciptir. Ettahiyyatü okudu, hem farzı hem vacibi yerine getirmiştir. Hı hı. Ha, sonra geriye ne kaldı? İşte salli barik kaldı, selam kaldı. Şimdi aslında normalde, normal şartlarda namazı nasıl kılıyoruz? İşte ettahiyyatü okuyoruz, salli barik okuyoruz, dua okuyoruz ve selamı veriyoruz. Ama soruda diyor ki, ettahiyyatü okudum, abdestim bozuldu.
Bozuldu.
Bu insan farzları tamamlamış. Efendim, vacibi de tamamlamış. Hı hı. Geriye sünnet kalmış. Peki bu yeterli mi? İmam-ı Azam diyor ki, bir kimsenin diyor namazının makbul olması için namazdan kendi iradesiyle, kendi sunu ile çıkması lazım. Bu kendi iradesi, kendi sunu nasıl olur? Ya işte salli barik okup selam verir veya ettahiyyatü okudu, selam vermeden kalktı, yürüdü, gitti. Ya bunun namazı tamam. Niye? Çünkü kendi iradesiyle çıkmış.
Selam vermeden kalktı, yürüdü, gitti.
Namazı tamam ama oturmayı yapmış, ettahiyyatü de okumuş. Hmm. Fakat bu şeyde abdesti bozulmuş. Kendi sunu yok burada. Hmm. Onun namazı olmadı diyor İmam-ı Azam. Tekrar
isteyerek kılması, bozmadı çünkü.
İsteyerek çıkmadı namazdan. Hmm. Ama Ebu Yusuf ve Muhammed diyor ki ister bu farzlar yerine geldikten sonra, ister kendi iradesiyle çıkmış olsun namazdan, ister
kendi iradesi,
iradesi olmadan abdesti bozularak çıkmış olsun, onun namazı tamdır. Hı. Yeniden kılmasına gerek yoktur.
Gerek yoktur. Eyvallah hocam. Hocam, müşterinin görmeden satın aldığı bir malı daha sonra gördüğünde alışveriş akdini feshetme hakkı var mıdır?
Vardır. Şimdi bu alışveriş yapanlara dinimizin verdiği bir haktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi var. Men iştara şey'en lem yarahu ve huve bil hıyar izâ ra'ahu. Yani bir kimse görmeden bir şey satın alırsa, onu gördüğü zaman onun mukayyerliği vardır. Yani isterse o alışverişi devam ettirir, isterse vazgeçer. Benim istediğim bu değildi der. Yani bu caizdir, mümkündür. Ve bunun hem peygamberimizin hadisi hem de uygulaması vardır. Hı. Yalnız bu görme muhayyerliği müşteriyle ilgilidir. Mesela satıcı görmediği birinden bir mal satın almış, görmemiş. Efendim onu başkasına satmış. Hı. Burada satıcının muhayyerliği yok. Ya ben bunu böyle bilmiyordum, vazgeçtim diyemez. Ama müşteri için bu muhayyerlik var. Tabii görme deyince ne anlarız? Yani bir malın değeri neresini görmekle anlaşılıyorsa orayı görmek.
Hı. Onu tam soracaktım hocam. Fiziki bir görmeden mi bahsediyoruz, yoksa artık dijital olarak da görebiliyoruz telefondan falan? Yani benim malım bu diyor, oradan seçip alabiliyoruz.
Şimdi aynısı mı acaba?
Ha, orada bir ayrılık var mı acaba?
Olabilir yani. Şimdi şöyle, bu kandırabilir.
Evet.
Yani bunun üzerinde oynamalar yaparak kandırabilirler.
Çok farklı bir şey gelebiliyor. Yani
gelebilir. Dolayısıyla o fiziki görmek esas olması lazım. Hmm. Mesela bu amaların görmesi nasıl, evet, olur? Onlar falan kitaplara girmiş. Hmm. İşte hayvansa elini üzerine koyacak. İşte veya ne bileyim bir atı görmek, onun alnını ve sağrısını görmektir. Yani bu biraz da tabii örfe göre değişir. Evet. Yani gördüğü zaman o mal hakkında, o malla ilgili tam bir bilgisinin meydana gelmesi gerekir.
Kafasında bir şüphe oluşmayacak. Yani,
oluşmayacak, tamam yani olur. Ki günümüzde de bu gerçi biraz farklı uygulanıyor galiba. Yani 15 gün içerisinde iade.
Evet.
Ama burada gördüğü halde iade edebiliyor mevcut sisteme göre. Ama fıkha göre gördüğü zaman ya reddedecek. Gördüğünde reddetmiyorsa artık onu kabul etmiş
demektir. Artık o malı almış demektir yani. Eyvallah. Hocam, tehdit altında yapılan nikah akdi geçerli midir?
Şimdi tehdit nedir? Karşı tarafı bir şekilde zorlamaktır.
Zorlamak.
Bu birkaç yönü olabilir. Buna tehdidi iki türlü. Buna ikrah tabir edilir şeyde. İkrah mülci ve ikrah gayri mülci.
Evet.
Mülci demek bir kimsenin canına, malına veya değer verdiği bir yakınının canına ve malına yönelik tehdittir. Seni öldürürüm. Veya silah çekiyor, bak şunu kabul et, yoksa öldürürüm. Evini yakarım. Veya çocuğunu almış eline, çocuğumu öldürürüm.
Ağır ithamlarla bulunuyor.
Bu şekildeki bir ağır tehdit varsa buna biz ikrah-ı mülci diyoruz.
İkrah-ı mülci diyoruz.
Ve bu bir takım hükümler ifade eder.
Evet.
Ama bunun hüküm ifade etmesi için bir defa tehdit eden kişinin o tehdit ettiği fiili yapabilecek güçte olması lazım. Mesela tutmuş 6 yaşındaki bir çocuk, lan seni öldürürüm demiş. Bu tehdit sayılmaz.
Evet.
Bu bir. İkincisi, karşı taraf, yani o tehdide maruz kalan kişinin, o tehdit eden kişinin o tehdit ettiği şeyi yapacağına inanması lazım. Ya gerçekten bu işi yapar bu demesi lazım. Sonra o tehdit ettiği fiil, o adamın zaten yapa geldiği bir fiil olmaması lazım. Adam ayyaş, içiyor. Birisi seferinde içmek istememiş, birisi demiş iç yoksa öldürürüm. O da içmiş, tehdit etti, ne yapalım diyemez. Şimdi bu tehdit altında yapılan faaliyetler, tasarruflar ne derece geçerlidir? Bu tasarruf satış olabilir, kiraya verme olabilir, nikah olabilir,
evet,
boşama olabilir. Hanefiler tehdit altındaki yapılan nikahı ve talakı muteber kabul ederler. Yani bir kimse tehdide maruz kalarak biriyle evlenmişse, mesela bir kız, bir kadın istemiyor ama şey yapıyor.
Tehditle evlendiriliyor.
Evlendiriliyor. Evlenmek zorunda kalıyor canını kurtarmak için. Bu nikah muteberdir Hanefi mezhebine göre.
Evlidir yani.
Evlidir.
Bu şekilde.
Veya boşama geçerlidir. Hanefi'de bu. Fakat diğer mezheplerde mesela alışverişte böyle değil. Alışverişte tehdit ortadan kaldıktan sonra o tehdide maruz kalan kişi muhayyer oluyor. İsterse o yaptığı alışverişi onaylıyor, isterse reddediyor. Fakat nikahta ve talakta böyle değil Hanefilerde. Fakat diğer mezheplerde tehdit altında kıyılan nikah muteber kabul edilmiyor bazı mezheplerde. Veya tehdit altında verilen boşama, yapılan boşama muteber sayılmıyor bazı mezheplerde. Bizim Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Osmanlı Hukuk Aile Kararnamesi diye bir kararname yayınlandı. Yani Bakanlar Kurulu kararı diyelim yayınlandı. Aile hukukuyla ilgili olarak. Ve o kararnamede tehdit altında yapılan boşamanın ve evlenmenin geçersiz olduğu maddeleştirildi. Yani diğer mezheplerin görüşüne o komisyon uydu ve devlet de onu uygulamaya soktu. Ve günümüzde de o kanuna göre cevap veriliyor.
Anladım.
Çünkü o daha şeye uygun oluyor, maslahata, dinin ruhuna daha çok uygun görülüyor o.
Görülüyor.
Çünkü tehdit altında insan gayri iradi, yani isteyerek bu
cevabı
vermiyor.
Mecburen. Hocam, bu cevapla da programımızın sonuna geldik. Ağzınıza sağlık.
Amin, sağ olun.
Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun efendim.